24. ayrım, sayfa 221. Figen henüz ilkokula giderken kitaplara aşkla bağlanmıştı. Çizgi serüvenlerden çocuk romanlarına, oradan gençlik romanlarına hızla geçmiş, okumak en zevkli uğraşlarından başlıcası haline gelmişti. Babası ve annesi İstanbul'a her gelişlerinde bolca kitap getiriyorlardı çocuklarına. Abi daha çok buluşlarla, bilim adamlarının hayat öyküleriyle ilgili kitapları seviyordu. 5 yaş büyüktü Figen'den. Kertenkeleleri, kuşları jiletle kesip biçiyor, böcek ve bitki koleksiyonları yapıyordu. Sonunda tıp okumuş, Amerika'ya giderek mikrobiyoloji alanında uzmanlık öğrenimi görmüştü. Başarılı bir bilim adamı olmuştu şimdi. Amerikalı bir kadınla evliydi ve oraya yerleşmişti. Şu evdeki piyano, kim çalıyor onu? O da Semih'in miydi? Yok, o bana alındı. Daha sonra onu İstanbul'a götüreceğiz sevgilim. Çalabiliyor musun? Evet, işte. Becerebildiğim kadar. Çok yetenekli olmadığım bir gerçek. Düşlerimde kendimi hala piyano sınavlarında gördüğüm oluyor. Sıkıntıyla uyanıyorum, biliyor musun? Neden? Zorladılar mı seni? Yo, nasıl anlatayım? Notaları müziği içinde duymak, parmakların ucunda tutmak gerek. Doğru düzgün çalmak yeterli değil. Bu bir ön koşul ama onlara kendi ruhunu yüklemedikçe taklitten öteye geçemezsin. Yaşayacaksın müziği. Kağıt üzerindeki durgunluğunu kıracaksın. Avucunun içine alacaksın. Öfkeyle, inatla hem o olan hem de yeni. Kendine özgü bir şey yaratacaksın. Bu doğuştan gelen, bende olmayan bir güç. Bu gece çalar mısın bana biraz? Gerçekten istiyor musun? Tabii, çok güzel bir şey çalgı çalabilmek. Kumda yatarlarken yanı başında, başını ona doğru kaldırmış, biraz kuşkulu Figen'i süzerek söylüyordu bunu. Gülüşünde içe dokunan, zorlukla gizlenen bir kıskançlık seziyordu. Figen'in içini yakıyor onun duyduğu yoksunluk. Ona ulaşmak, ona benzemek, onunla aynı hamurdan olabilmek için sahip olduğu her şeyden caymaya, kuru ekmek yemeye, bütün tutkularından, biriktirdiklerinden vazgeçmeye hazır. Salonun terası açılan çift kanatlı kapısından denizin üstüne batan ayın salkım saçak dökülmüş sarı ışığı görünüyor o akşam. Armağan'ın oturduğu koltuğun önündeki pembe mermer sehpanın üstünde kadehler ve bir şişe şarap duruyor. Sarmaşık gülleri balkon demirlerini dolanıp kapının üzerine uzanmış. Figen für elisi çalıyor. Çiçekli omuzlarını açık bırakan askılı bir elbise giymiş. Piyanonun üstünde şamdanlar yanıyor ve onlardan yayılan ışık salonda hareli yansımalar oluşturuyor. Armağan gölgeler ve dalgınlıklar içinde müziği dinliyor. Yüzü kıpırtısız. En küçük bir onaylama ya da hoşnutsuzluk işareti yok. Parça bitince ellerini kucağına bırakıp ona bırakıyor Figen. Çoktandır çalmadım diyor özür diler gibi. Ayrıca akort da pek iyi değil. İyiydi, çok iyiydi diyor Armağan. Yani seni yargılayacak durumda değilim ama hoşuma gitti. Yapmacığı boş sözleri sevmiyor. Gerçekçi o. Gönül almayı beceremiyor. İlerletebilirsin öyle değil mi diye soruyor kayıtsızca. Ama düşündüm de bu piyanoyu İstanbul'a götürmek çok pahalıya patlayabilir Figoş. Zaten şimdi götüremeyiz. Sonra geniş bir eve taşınınca diyor Figen. Sesi kısık. Hem bir duvar piyanosu bu. O kadar da büyük değil. Çok mu apar topar evlendik ne dersin diye soruyor Armağan. Piyanoyu koyacak bir evimiz bile yok daha. O günlerde Beşiktaş'ta küçük bir çatı dairesinde kalıyor Armağan. Şimdilik bana taşınacaksın diyor Figen. Öyle konuşmuştuk ya. Orası çok küçük. Bir süre idare edeceğiz tabii ama bana ayrı bir çalışma odası gerekiyor. Ayrıca çok dip dibe olmak bunaltır bizi. Evlilikler bu yüzden başarısız oluyormuş. Şimdiden bunaldın mı yoksa sevgilim diye soruyor Figen. Üzülme. İstediğin gibi bir daire kiralarız. Biraz eşya da almak zorundayız ama acelemiz yok. Topraklarımın satışından gelen biraz param var. İyi bir ev almak istiyorum. Bir de araba belki. Tamam diyor Figen. Umarım benim fikrimi de alırsın. Sonuçta birlikte oturacağız o evde. Onun kendi adına konuşmasından burulmuş biraz. Ne kadar alıngansın diyor Armağan. Elbette birlikte karar vereceğiz. Kadehlere şarap dolduruyor. Kalkıp birini Figen'e veriyor ve eli pensesinden öpüyor. Bir yudum içiyorlar. Sonra kadehlerini alıp piyanonun üstüne koyuyor Armağan. Ve Figen'i belinden tutarak kaldırıyor, sarılıyor. Buyurgan, dayanılmaz bir arzuyla doluymuş gibi uzun uzun öpüşüyorlar. Korkuyorum diyor Armağan. Beni olduğumca kabul edemeyip bırakacaksın diye. Neden böyle düşünüyorsun? Bilmiyorum. Bazen dayanılmaz olduğumu düşünürüm. Birçok bakımdan. Yüzünde hem coşku hem acı var. Ayaklarının altında sağlam bir zemin arıyor diye düşünüyor Figen. Sıkıca tutunacağı şey ben olayım istiyor. O kadar dürüst ve iyi niyetli ki kendi başına uçmaktan korkuyor. Ona karşı cömert ve iyi olmalıyım. Onu böyle düğümleyen şey gözlerinde parlayan ve duygusallığa karşı koyan aklı çünkü. Fransa'dayken bir kız arkadaşım olmuştu. Beni seviyordu ve benimle Türkiye'ye gelmek istiyordu. Ondan çok hoşlanıyordum ama bir türlü karar veremiyordum. Veremedim. Bunu ilk kez sana anlatıyorum. Sonra adı neydi? Matilda. Döndükten sonra da mektuplar yazdı bana. Biraz fazla üstüme düştü. Korktum galiba. Onu aramadım. Sonra o da küstü. Yazmayı bıraktı. Bu sefer de çok üzüldüm. Onu sevmiş miydin? Buna da karar veremedim. Ama terk edildiğim zaman sevmiş olduğumu düşündüm ve çok acı çektim. Bilmiyorum. Biraz karmaşık biriyim aslında. Böyle şeyler düşünmemelisin diyor Figen. Seni seviyorum ve en karmaşık, en zor insanlar bile sevgiyle ele alındıklarında anlaşılabilirler. Umulmadık biçimde değişebilirler. O ilk günler ne kadar kolay görünmüştü Figen'e, armağanı anlamak. Onun kabuğunun içinde korunurken soğukkanlı bir kayıtsızlıktan başka duygu yansıtmayan yüzünün, sevişirlerken uzun zaman saklanmış özlemlerle dirilir gibi güzelleşip tazelenmesini görmek öyle umut vericiydi ki. Hevesle atılırlardı birbirlerine. Seks değildi. Gerçekten sevişmeydi yaşadıkları. Sonradan kendini hiç açıklayamamıştı o sarsıcı duyguyu Figen. Aslında böyle şeyler açıklanamazdı. Hayatın nabız atışlarının, söylenemeyen şeylerin, bazı sırların, karanlığın ve şiirlerin açıklanamadığı gibi tıpkı. Yalnızca bırakırdın kendini o açıklanamaz güce, yürek yakan o tanıdık duyguya. Sevginin kokusunu, sıcaklığını duyardın, içini dolduran hoşluğunu. Olağanı mucizeye çeviren büyü benzersizlikti. Armağanın teni, göğsündeki kıllar, eklem yerindeki ter, eğilip bükülen bedeni, katlanan derisi biricikmiş gibi görünüyordu Figen'in gözüne. Armağanın ellerini hem anlayamadığı bir öfkeyle hem de okyaşla dolu olurdu. Mobilyalar, ışık, tenini dalayan halı, gül kokuları ve şarap. Her şey böyle uygun ve yoğunken çakaklarını, boynunu, memelerini öpen ağzın, kendisine sunulan erkek bedeninin, armağanın ona ilettiği aşkla çoğalan hazzın tadını çıkardı özgürce. Kusursuz bir kaynaşmayla vücutların coğrafyasında gezinebilmek ve onca engeli aşmak harika bir şeydi. Şimdi içinde bulundukları yalnızlığın, eksikliğin, doldurmaya uğraştıkları boşluğun, aralarındaki kocaman yarılmanın nedeni o gizemli duyguyu, bedensel yüceliğin tutkuyla çoğalmış, kendinden geçişlerini büsbütün elden kaçırmış oluşlarını mı? Belki değil, kesin. İlk yıl muhteşemdi. Sonraki birkaç yıl iyiydi. Sonraki yıllar iyiye yakın, fena değil. Sıradan olmasa da olur. Olmasa daha iyi. Değmez aşamalarından geçmiş, en sonunda bezginliğe vazgeçişe varmıştı. İrinilecek biçimde acı çekerek, direnişleri kırılmış, zamanın hoyrat eliyle savrulmuşlardı. Artık kendi odalarında tek başlarına uyumaya çalışırlarken o eski şiddetli arzuyu, sihirli dokunuşlarla ayaklanan tenin sabırsız soluğunu, ruhlarını azat eden genişlik duygusunu hatırlamaya çalışıyorlar ama hayal bile edemiyorlardı. Şimdi sahte görüntüler, gizlenmeler, acımasız geri çekilmeler ve öfkeyle boğulmuşlardı. Acılar biriktirdikleri yerden asi sözcüklerle, hayat verici yavanlıklar ve bencilliklerle taşı taşıyı veriyor, ötekini incitmek için fırsat kolluyorlardı. Yoksa birbirlerinden öç mü almaya çalışıyorlardı? Birlikte oldukları uzun yıllar boyunca paylaşmıştı Armağan'ın görüşlerini Figen. Ona saygı duymuş, çabasına destek olmuştu. Bunun yanında abartılı, özverili bir eş olarak Armağan'ın üstüne titremişti. Sevgisini bol bol göstermiş, kocasının hırçınlıklarına, suratsızlıklarına, bencilliklerine anlayışla sevgiyle katlanmıştı. Bir yetişkin eğitmenin, değiştirmenin çok zor, hatta imkansız olduğunu biliyordu. Ama birlikteliklerinin ve aşkın verilen karşılıklı ödünlerle ilerleyerek ortak noktalara varacağına inancı tamdı. Armağan onun sevgisini uysallıkla kabul edip ve Figen çok uzun süre hiç olmazsa reddedilmemekle yetinmeye çalışmıştı. Armağan'ın uzaklığı Figen'i her zaman daha fazla yakınlık isteği ve arayışına itmişti. Kocasından umut kesemediği için kendini bir aşk dilencisine döndürmüştü. Bir an durdu ve hayır, bu kadar basit olamaz diye düşündü Figen. Bellek anılarını eleyip seçiyor, her şeyi basitleştiriyordu. Çözülme özel hayatlarıyla sınırlı değildi. Daha karmaşık, daha büyük boyuttuydu. Kişisel tarihlerini oluşturan olaylar, durumlar, duygular ve değişmeler kendi başlarına çok şey ifade etmekle birlikte yaşadıkları günlerin ve ortamın düşünsel, politik, toplumsal olgu ve dönüşümler bütününden çok etkilenmişlerdi. Özellikle Armağan'ın kapalı iç dünyasına yansıyan çıkışsızlık ve sorunlar zehirli bir gaz gibi sızmıştı soldukları havaya. Onları örselemiş, ilişkilerindeki onarılabilir ilk küçük çatlakları derinleştirmişti. Baskıların, yasakların, yıkımların, insan ilişkileri ve inançlardaki yozlaşmanın yarattığı bunalım ve karmaşa ortamı, Armağan'ın dünyasındaki maddi manevi olumsuz etkiler yapmış, bu mutsuzluk değişik uyumsuzluklar halinde Figen'e yönelmişti. Bu durumda bile ortak hayatlarındaki bunalımı artıran asıl etken Armağan'ın bölüşme duygusundan yoksunluğuydu. Düş kırıklıklarını majosist bir kıskançlıkla gizlemeye, acıklı bir biçimde kuyruğu dik tutmaya çalışmıştı çünkü. O günlerde Figen'in günlük hayatı sürdürmek için gereksiz iletişiminin dışındaki konuşma çabalarını sert bir bakışla, kayıtsız bir yan dönüş ya da sinirli bir el hareketiyle geri çeviriyordu Armağan. Aklı dağılmasın diye en gerekli sözcüklerden fazlasını kabul etmiyordu sanki. Acısına tutkun bir çileci, bilgeliğinden mağrur bir filozof gibi bütünüyle kendi içine dönüktü. Nekahat döneminden çıkarılmamış, kendini işine vermiş, aralarında büyüyen yabancılığı görmemek için gözlerini sıkı sıkıya yummuş ve bencil bir gururla bütün kapılarını Figen'e kapatmıştı. Öyle ki zamanla eski kavgalarını bile özler olmuştu Figen. Onu omuzlarından tutup sarsmak, canını yakmak isteği duyuyordu çoğu zaman. Ama umutsuz çılgınlıklara şaşkın, biraz da acıyormuş gibi bakıyordu Armağan. Figen tanıyamıyordu onu o zaman. Kimdi? Sürgündeki padişah. Duvarın üstünden yuvarlanmış sahte Mesih mi? Arada bir kendilerine benzeyen arkadaşlarıyla bir araya geliyorlardı elbette. Ötekilerinin karılarından da kendisiyle aynı şeyi yaşadıklarını yüzlerinden anlıyordu o zaman Figen. Ama hiç kimse kendilerini ya da karı koca ilişkileri üzerine konuşmaya yanaşmıyordu. Liberalizmi, yeni ekonomik modelleri, bodoslama giden para piyasalarını, döviz rezervlerini ve ithalat patlamasını eleştiriyor, tuzaklardan, cumartesi anneleri ve kayıplardan, sivil toplum ve insan hakları arayışlarından üstün körü geçip sarhoş muhabbetlerine dalıyorlardı. Bakın ben daha o zaman şu saptamayı yapmıştım. Başkanlık sistemi gibi arayışlar. Geçen gün yazdım bunu. Uluslararası konjektür. Rollerin ve sembollerin dolaşımı. Bu sentez tutkunun bu abuk sabuk girişimler. Tarihsel ve kültürel halka planlar. Adam kötü oyuncu. Başarı neresinde bunun? Ama güzel araba Allah için. Gaf üstüne gaf. 14 numara ile seçilen kızdan daha güzeldi. Vallahi 9 tay gibiydi. Bu soğuma döneminin sözcüklerle somut olarak ifade edilmek imkansızdı. Suskunluklar, belirsizlik dolu aylar, boş vermeler, kaymalar, seslerin yankıları, kızgın kaçamak bakışmalar, atışmalar, dışlanmalar, soyut düşünce ve çağrışımlar. Ama asla konuşamamak. Figen yatındaki yatakta uyuyan Armağan'a baktı. Şakaklarında, boynunda, yatağın üstündeki kolunda kurumuş, gevşeyip buruşmaya başlamıştı derisi. Bir yerde okumuştu. Uzun süre kadın vücudundan uzak kalan erkeklerin derisinin zamandan önce kuruyup buruştuğunu. Bir an keskin bir acıma duydu kocasına. Sığındığı inzivada dokunaklı, isyankar ama korkunç bir yalnızlık vardı ve kendini savunma inadında çok beceriksiz ve sakardı. Kibri ve ahmaklığıyla derin, hem daha derin yalnızlıklara batmıştı. En son siyaset tüccarları, dokunulmazlığı olanlar, yerlerine çöreklenmiş kaslanlar, onun ideal peşindeki saflığını görmüşler, önce yağlayıp parlatmışlar, sonra da kullanıp atmışlardı. Yıkılmadım derken bile gözleri boş, bakışları acılı gibiydi. Küçük bir pişmanlık gösterirse çökecekmiş gibi soğukkanlı görünmeye çalıştıkça, daha da çok hırpalanıyordu üstelik. Ne yorgunluk, ne boş çaba diye düşündü. Ama kimse olmayacak çevresinde, tek başına vuracak gücü yetip sesi çıktığında, kavgayı bir biçimde sürdürme umudunun ve hayallerinin tükenmek üzere olduğu yerde bir ben kaldım elinde. Dik başlı bir saldırganlıkla beni teslim almayı deniyor bu yüzden. Bu da başka bir taktik hatası. Niye burada? Armağan'ın yanında. Başını beklermiş gibi yatıyordu. Sızmış uyuyordu işte. Sinirlendi birden. Çok da acıkmıştı. Onu bırakıp yemeğe geri dönseydim keşke diye düşündü. Olmayacak şey. Kalktı aşağı indi. Dolaptan bir gofret ve kola aldı. Alt solanda bahçeyi görecek biçimde konmuş yataklı bir kanepe ve iki koltuklu bir sehpa vardı. Ayaklarını uzatarak kanepeye oturdu. Dışarıda ağaçlar kıpıltısızdı. İmbat kalmıştı. Gofreti çabucak yedi. Armağan'ın yemekteki hali geldi gözünün önüne. Figen'e ürkek bir tiksintiyle bakıyordu. Her zamankinden daha suratsız görünüyor, sinirden dudakları titriyordu. Onun kendisinden acıma beklediğini ama aynı zamanda bundan nefret ediyormuş görünmeye çalıştığını biliyordu. Bu yüzden acıma yerine kızgınlık vardı içinde. Bu evliliği birbirlerini fazla yormadan bir an önce bitirmek zorundaydılar. Ayrılıklarının Armağan'a uzun boylu acı vermeyeceğini, onun her zaman zayıflığından güç aldığını ve kendisini terk eden kadını incitmeye kalkışacağını düşündü. Seçimlerden sonraki günlerde birdenbire yaşlanmış görünen Armağan artık gizlemeye, bastırmaya gerek duymadığı bir keyifsizlik içindeydi. Figen'in gayreti, şefkatli ilgisine kaba bir bezginlik gösteriyordu. Aralarında sert, acı atışmaları olmamıştı ama karşı taraftan bir saldırı gelecekmiş gibi ikisi de her an tetikteydiler. Aralarındaki bağ çıplak bir elektrik kablosu gibi dokunmaz, tehlikeli hale gelmişti. Figen'i biraz olsun yatıştıran şey Armağan'ın acımasıydı. Yalın bir acıma değildi bu. Hınçla karışmış bir olmazlıktı. Bilmiyordu ki son kapışmada kazanan kendisi olacaktı ve bu bir biçimde Armağan'ın yıkımı demekti. Ayrılma isteğini bu yüzden erteleyip duruyordu. Bu noktada İlhan girmişti devreye. Armağan'ı yanına almıştı. Figen de birbirlerini özleyebileceklerini olmuştu az da olsa. Oysa bu sabah görünmez yaralarının ne kadar derin olduğunu anlamıştı. Armağan'ın yokluğunda suratsız da olsa evde birinin, bir erkeğin varlığını özlemişti. Sonra bir akşam özlediğinin artık Armağan olmadığını şaşkınlık ve acıyla fark etmiş, Armağan'la yaşamanın insanı sürekli eciş büçüş, çarpık çurpuk gösteren bir aynayla yaşamaktan farksız hale gelmiş olduğunu anlamıştı. Armağan'ın suçluluk duyduğuna inanıyordu. Eğer onu tanıyorsa sabahtan beri sergilediği tutarsız davranışlar bunu gösteriyordu. Tam olarak suçluluk da değil belki. Haksızlık yaptığını düşünüyordu olasılıkla. Evliliğin kendisini kısıtladığı yönünde yersiz bir görüş geliştirmişti bir de. Ve son zamanlarda bunu Figen'e sık sık ima ediyordu. Bu duygunun temeli Armağan'ın 3 yıl önce asistanı olan bir kıza tutulmuş olmasıydı. O bahar bir iş için Ankara'ya gitmiş, 3 gün kalmıştı. Bir ay kadar sonra ise çoktandır görmediği bir bayan arkadaşı Armağan'ı genç bir kızla Abant'ta gördüğünü söylemişti Figen'e. İnkar etmişti Armağan, benzetmiş olacağını söyleyerek konuyu sertçe kapatmıştı. Ne var ki aşırı telaşlanmış, kızarmış, yalan söylediğini belli etmişti. Çok sarsılmıştı Figen demek diye düşündü. İçinde kullanmak zorunda olduğu bir aşk duygusu var ve artık beni sevmiyor. Garip şeyler yapmıştı o günlerde. Durmadan telefon defterlerini, çantasını, ceplerini karıştırmıştı kocasının ve aradığını bulmuştu sonunda. Kısa bir aşk mektubu, daha doğrusu bir not. Pusulaydı bu. Kısa yazılmış ama nedense cepte unutulmuştu. Not işle ilgiliydi. Ona bir aşk mesajına çeviren şey, kağıdın dibine karalanmış, parantez içine alınmış, Armağan'dan hiç beklemediği birkaç sözcüktü. Seni hissediyorum, özlüyorum gibi sözler. Geçmişlerini, aşklarını hafif sanmış, kendini yok sayılmış hissetti Figen birden. Yıllardır elden bırakmadığı iyimserliği, sağduyusunu kaybetmiş, okuduğu gazeteyi elinden çekip pustayı Armağan'ın gözüne sokmuştu. Bitti demişti. Armağan sapsarı kesilerek. Şu anda bitti. Yanlıştı. Özür dilerim. Bütünüyle duygusal bir kaymaydı. Senin düşündüğün anlamda hiç aldatmadım. Birlikte tatile gittiniz ve onunla yatmadın öyle mi demişti Figen sinirinden titreyerek. Söyledim ya, kimseyle tatile gitmedim. Öyle abartılacak bir durum yok ortada. Bana yalan söylediğini bildiğim için aldatılmış hissediyorum kendimi. Kimse senin yerini alamaz. Seni incitmek istemiyorum. Ama beni incitmene de izin veremem Figen. Neden açıkça konuşmuyorsun benimle? Anlayabilirim. Hiç kuşkum yok. Ama bazı şeyleri söze, dile dökmek yaralayıcı olabilir. Demek kuşkularım doğru. Şunu söylemek istiyorum. Eğer sen biriyle gelip geçici bir ilişki kurmuş olsaydın ben bilmek istemezdim. Böyle bir şeyi yüzüme söylemenden hiç hoşlanmazdım. Bu evliliğimizi bitirirdi. Yapalım ama gizleyelim. Bunu mu savunuyorsun yani diye sormuştu Figen. İnanamıyorum söylediklerine. İnsanın en güzel duyguları kendisi için bile bütünüyle aydınlıkta değildir demişti Armağan. Eğer öyle olsaydı çok tatsız olurdu. Çünkü fazla ışık rahatsız edicidir. Bütün kusurları göz önüne serer. Ve ne hayal etmeye ne de keşfetmeye imkan kalır. İkili ilişkilerde biraz gölgede durmak, alacakaranlıkta kalmak gizemi, ölçüyü korumak açısından daha elverişlidir. Benim hiç kişisel sırlarım olmadı demişti Figen. Sana karşı tertemiz bir cam kadar saydam oldum her zaman. Ve anlaşılan çekiciliğimi bu yüzden kaybettim. Ah şimdi hatırladım. Ben hep aydınlıkta sevişmek istedim. Ama sen hep ışığı söndürdün ya. Kıstın benimle sevişirken. Armağan yemek masasının başında oturan Figen'e bakmış, gülümsemişti. Öte yandan söylediklerini onaylamasam da kendim için bazı olanaklar bulduğumu bilmek ferahlatıcı. Hem farkında mısın bilmem ama yıllardır yaptığımız ilk uzun ciddi konuşma bu Armağan. Eğer iyi bir evlilik yapmamış olsaydım seninle evlenmek isterdim demişti Armağan. Hadi ışıkları kıs ve yanıma gel. Hayır demişti Figen, ben seninle evlenmek istemezdim. Armağan gelip kaldırmıştı onu. Sevişmeleri konuşmalarının devamıydı. Sevişme değildi hayır. Cinselliğin ağırlıkta olduğu zevkli, doyurucu bir birleşmeydi. Sonradan kalleşçe kandırılıp yatıştırıldığını düşünmüştü Figen. Çünkü bir hafta bile geçmeden her şey eskisi gibi sürüp gitmeye başlamıştı. Armağan'ın geçici aşkı ne olursa olsun birçok bakımdan aralarındaki içtenliği büsbütün bitiş olmuştu. Birkaç ay sonra Figen ilk kez boşanmayı düşünmüş ama bunca yıl bekleyip dayandıktan sonra evini dağıtmayı göze alamamıştı. Sonra asistan kızın nişanlandığını öğrendi ve konu büsbütün kapandı.